Ayrım 20, Arkadaş Islıkları, Orhan Kemal, sayfa 220. 23. Kahveci Hamdi. O sabah gözlerimi eski günlerde olduğunca köşe başındaki elektrik direği altından beni çağıran kahve arkadaşlarımın ıslıklarıyla açtım. Annem gece birdenbire hastalanmıştı. Kız kardeşlerimle belki de hayatımızda ilk defa annemin ölü vermesi ihtimaline karşı korkuyla bakışmıştık. Ne onlar ne de ben annemizin ölümü üzerine tek laf etmediğimiz halde bakışlarımızla uzun uzun konuşmuştuk. Çok geç yatmıştım. Yatınca da son aylarda ilk, benimkini değil, annemin ölümünü de değil, bu ölümden sonra üç kız kardeşimle ne yapacağımı uzun uzun düşündüm kendi kendime. Annem ölüveriyor. Uzak yakın bir takım hısım arkaba doluşuyorlar. Hacılar, hocalar, mahallenin ağaççı kocakarıları, bayram şenliğiymişçesine irili ufaklı, kızlı oğlanlı çocuklar cenaze kaldırılıyor. Mezarlık. Bitmez tükenmez dualar, dua karşılığı bitmez tükenmez insanlara az çok paralar, mezar yeri parası, şu, bu. Elde yok, avuçta yoktu. Nereden nasıl para bulabilirdim? Her gün yeni yeni cenazeler için adeta dua eden, ağzını açmış yığınla insana para nasıl yetiştirdim? Sonra üç kız kardeşim, ne olacaklardı? Tenceremizi kim kaynatacak? Kirlilerimizi kim yıkayıp ütüleyecekti? Kızlar belki de benimki gibi ortalığa saçılacak, her biri kendine bir sevgili bulacaktı kurtarma simit diye. Bu kurtarma simitleri en azından benim gibi çıkarlarsa, kızları şövalye jestlerle tıpkı tıpkısını benim yaptığımca çiğneyip geçerlerse, benimki içimden bana bakıp memnun gülüyordu adeta. Tabii ah yerde kalmayacak. Kız kardeşlerin de başkaları tıpkı senin bana yaptığın gibi çiğneyip geçecekler. Ve onlar da tıpkı tıpkısına benim gibi bir gün ağlayarak atladıkları bir trenin 3. mevkii kompartımanında İstanbul'a kapı atacaklar. Yanisi stavrosu yoktu. Onlar da benimki gibi 3. mevki kompartmanda başlarını vagon tahtasına dayayıp ağlayacaklar. Bu hazin ağlayışları kaba kıyım ya da ince uzun, belki de kısa boylu kalın ama ilk zamanlarda güven verici, iyi kalpli zamparların dikkatini çekecek, yaklaşacaklar. Yaklaşınca da kardeşlerim yılanlara sarılacaklardı kurtulmak için. Sonrası Haydarpaşa Garı, köprüye kalkan vapur. Sirkeci otelleri, sirkeci otellerinde basıldıkça gıcırdayan pis merdivenler, kız yüzü katip, ince uzun taşralı otel sahipleri, örtüleri ezilmiş tahta kurusu kanlarıyla kirli çarşaflar, yüzündeki iyi, vicdanlı insan maskesini atıp aç kurt gibi saldıran kaba kıyım, ince uzun ya da kısa kalın zamparalar, ardından kız yüzlü otel katipleri, taşralı otelciler, Beyoğlu arka sokakları. Kartal aile gazinolarında vefasız aşıklara sitem türküleri, gazino sahibi Zeki Tunç Bilekler, okuyucu ya da konsomatris yapma teklifleri, her çekenin ardından büyük umutlarla koşup perdeleri indirilmiş odaların alacakaranlıklarına ufacık ayakkabılarla tekmeler, sonra gözyaşı. Daha sonra bu yaşama alışılmaktan gelen hırçınlıklar, tokat, tekme, bıçak, tabanca tehditleri. Annem odama girdiğinde hala arkadaş ıslıkları dışarıda. Duymuyor musun oğlum? Annemi karşımda sapasağlam görünce ne arkadaşlarımın ıslıkları ne de kız kardeşlerim üzerine düşündüklerim. Fırlıyorum, sarılıyorum boynuna. Anneciğim, canım anneciğim, sen hiç ölme mi? Kollarımın arasında, o da arkadaşlarımla ıslıklarına boş vermiş, yıllardır özlediğine kavuşmuştur. Oğlu, onu candan bir davranışla kollar arasına almıştır. Biliyorum ki şu anda ölü verse bile gam yemeyecektir. Hiç ölmeyeceksin değil mi? Gözleri yaş yaş. Artık bundan sonra kolay kolay ölmem yavrum. Hastalığın geçti ya. Geceleri ağır bir şey yersem zaman zaman yokluyor. Şuradan şöyle göğsüme doğru bir sancı. Göğsümde toplanıyor. Ölme anneciğim. Sakın ölme. Sen ölürsen biz ne oluruz sonra? İçini çekiyor. Elimde olsa, ah! Fakat bu dünya kimseye baki değil. Ben de annemin Babamın hiç ölmemelerini isterdim ama günün birinde başlarını alıp gittiler. El hükmü lillah. Ne olursa olsun annem iyileşmiş görünüyordu. Dışarıda hala arkadaş ıslıkları, kardeşlerim üçü üç yandan. Ağabey arkadaşların, duymuyor musun? Yoksa yine atlattın mı diyeceksin. Onların her birinin yüzünde benimkini görerek, evet diyorum, atlatın gitsinler. Utançlarından yerlere geçecekler sanki. Her gün her gün, ay ben atlatamam. Vallahi ben de. Annem her sıkıntıya katlanan annem çıkıyor pencereye. Sesine acıklı bir ton vererek, çok geç yatmıştı. Biraz rahatsızdım, benimle uğraştı. Uyanamıyor bir türlü. Ne yapsak bilmem ki. Pencerenin altına gelmişler, seslerini duyuyorum. Geçmiş olsun anne. Anne geçmiş olsun. Neyiniz vardı? Annem bana anlattıklarını onlara da anlatıyor. Sol kolundan başlayan bir sızı göğsüne doğru gelip göğüs kafesi üzerinde ağırlaşmıştı, ağırlaşmıştı. Geceyi gece etmişti annem. Yine sesleri geliyor. Geçmiş olsun anneciğim. Geçmiş olsun. Doktor, ilaç falan lazım olursa. Bıyık altından gülüyorum. Ulan sigara, şarap, kahve parası bulamayan cebi delikler, doktora, ilaca nereden para bulacaksınız? Biz sonra geliriz. Uyanınca selam söyle anneciğim. Eyvallah. Annem topuna birden, güle güle yavrularım, güle güle. Pencereden çekiliyor şakadan bana, ah domuzu oğlan diyor. Beni de yalancılığa alıştırdın. Ama ben az önce ıslıklarıyla beni çağıranları çoktan unutmuşum. Aklımda benimki. Sanki boyuna, sen beni nasıl baştan çıkarıp rezil ettiysen, kız kardeşlerini de başkaları tıpkı benim gibi rezil edecekler. Sonra da sanki ekliyordu. Her biri barlara, genel evlere düşecek. Verem olup hastane köşelerinde can çekişecekler. Külhan Bey bıçakları altında delik deşik olacaklar. Tabanca kurşunlarıyla kanlar içinde can verecekler. Birden en küçük kız kardeşimin ayna karşısında kendine çeki düzen verişi dikkatimi çarpıyor. Sanki kendini beğendirmeye çalıştığı bir sevgilisi var da ona koşmaya hazırlanıyor gibi geliyor. Tam bir atmaca gibi fırlayıp aynayı kapıyorum, çarpıyorum yere. Ayna gürültüyle parça parça oluyor. Başta en küçük kardeşim, ev halkı şaşırıyorlar. Annem, ne oluyorsun oğlum? Diye soruyor korka korka. Kesin emrimi veriyorum. Bu kızlar bu evde bundan sonra boyanıp süslenmeyecekler. Hiçbir şey anlamıyor, bakışıyorlar sadece. Yine annem, ne yapsınlar ya? Ne demek ne yapsınlar? Hanım hanım otursunlar. En küçük kardeşim atıyor kendini sedire, sesli sesli ağlamaya başlıyor, içerliyorum. Yanına gidip hınçla bağırıyorum. Kötü yola düşmek için mi boyanıyorsun? Seni daha kolayca baştan çıkarsınlar diye mi? Kızların en büyüğü, tuhaf diyor. Ona dönüyorum. Bu kez, tuhaf mı? Tuhaf tabii. Tokat atacak kadar hırslanıyorum. Neden tuhaf oluyormuş hanımefendi? Ürküyor, çekine çekine. Her zaman boyanırdık yıllardır. Ne kötü yola düştük, ne de kimsenin bizi kolayca baştan çıkarmasına fırsat verdik. Ortanca en güzelleri. Şakadan araya giriyor. Korkma ağabey, korkma. Senin kardeşlerin. Bir şeyler seziyorum. Evet. Hiç. Yani. Odadan kaçarcasına çıkıyor. Anlıyorum. Senin kardeşlerin seninki gibi değil. Fırlıyorum ardından. Kız gel buraya. Sofada yakalıyorum. Ne demek istedin? Açık söyle. Annem koşup geliyor. Oğlum, yavrum, kendine gel. Silkinip kurtuluyorum annemden. Bırak. Açıkça söylesin sakladığı şeyi. Cevap ver. Benim kardeşlerim kim gibi değil? Benimki gibi mi? Ha? Cevap versene kız. Evin içinde korkuya dair bir şeyler uçuşuyor. Bir de benim haksızlığıma dair. Haksızlığımı anlıyorum. Anlamak öfkemi arttırıyor. Bas bas bağırmaya başlıyorum. Anneniz hasta olan zilliler. Hasta anneniz. Üçünden de tek söz çıkmıyor ama susuşlarının karşılığını sezer gibi oluyorum. Ne yapalım hastaysa? Sanki bu karşılığı almışım gibi yanıtlıyorum. Yarın Allah gecinden versin, gözlerini yumuverse ne yaparsınız? Sanki herkesin yaptığını. Avazım çıktığı kadar haykırıyorum. Ne yaparsınız ulan? Ne? Ne yapacağız canım? Herkes gibi biz de birer tane buluruz. Birer tane de siz bulursunuz. Değil mi? Herkes gibi. Tabii. Bulamazsınız. Bulsanız bile günün birinde yarı yolda bırakmayacağını neyle garanti edersiniz? Hiçbirinden ses çıkmaması susuşlarının diliyle yukarıdakileri söylemiş varsaydırıyor. Öyle ya. Ne yapacaklar? Bir iki ağlayıp, sızlanıp sonra da birer tane bulacaklarını sanmaktan öte ne düşünebilirler? Oysa ben işte, ortadayım, gözlerinin önünde. Hala bir türlü unutamadığım, unutamayacağımı da sandığım, istese bir zamanlar onun bana yaptığınca ayaklarına kapanarak af dilemekten çekinmeyeceğim sevgiliyi ne yaptım? Bir paçavra gibi çiğneyip geçtim. Onların da sonu buna benzemeyecek mi? Ortada örnek varken, ne için hala bu türlü düşünüyorlardı? Kapıyı çarpıp çıkıyorum sokağa. Sokaktan yakışıklı biri geçiyordu. Saçlarını benim bir zamanlardaki halim gibi brillantin ya da sıvı vazelinle ovup taramış. Genç adamın bizim eve bakmaması önemli değil. Huylanıyorum. Bütün genç, yakışıklı erkeklerde kız kardeşlerimin katilleri görüyorum artık sanki. Ana caddelerden geçerken, aklı kaçık, aklı kaçık. Bardaki güzidenin kızı. Yanıma geliyor koşarak. Sipalim var mı? Ne o? Teklik. Tekliğim yok ama istersen 1,25'lik. Öfkeleniyor Rumana'dan. Meteliksizler. Demin orta haf rastladı. Onda da hava. Hele o. Sır verircesine. Barda da hep boynu tülbentle sarılı oturuyor. Niye? Boğazı ağrıyormuş da içki içemezmiş numarası. Halbuki mangır nanay. Yollar kesik. Yer miyim? Sonra halbuki dedi. Fabrikatör nasıl? Fabrikatör? Hangi? Yunus Bey ha? Geçen gece o biri var ya hani? Gaffur Bey mi? Gaffar Bey mi ne? Hani fabrikatör Yunus Bey muhasebecisi gözlüklüyle falan gelirler ya bara. Baba dostumdan söz açtığını anlamıştım ya, renk vermedim. Evet. Pis hayvan adam. Niye? Anneme söylemeyeceksin ama. Söylemem. Söylersen gözlerin kör olsun mu? Olsun. Annen ölsün mü? Yine annem, annemin ölümü. Çaresiz. Ölsün dedim. Öfkeyle eşşi ol eşek dedi. Bana kocaman bir para gösterdi. Şayet bir gün annemden habersiz onun yazıhanesine giderseymişim. O kocaman parayı bana verecekmiş. Bir tokat attım şaşırdı enayi. Ağlayacağına sırıttı pis pis. Ne utanmaz insan be. Aklımdan baba dostum geçti. Lacivert, kordon garnili gri sabahlığı, al kravatı, kravatın yumruk büyüklüğündeki bağlantı yerine sokulu elmas taşlı iğnesi. Sakın yavrum, sakın fabrikayı aklından geçirme diye öğütler vermiş. Orayı elinden geldiğince kötülemişti benimkine. Orası her türlü ahlaksız kadın, kızların bulunduğu bir yerdi. Benimki orada çalışmak istediğine göre o da ahlaksız olabilirdi. Olmasa bile bir kez girdi mi o damgayı yerdi. Ama kendisi öyle bir yerin sahibine kuyruk salladıktan başka orta hafın bir gün belirttiğine göre fabrikatör Yunus Bey'e küçük kızlar buluyordu. Ve bu küçük kız tokatlamıştı onu. Bar masalarının altından şişe kapakları toplayan bu ufacık kız demek annesinin sandığı cinsten bir kötü yol yolcusu değildi. Peki neden almadın parayı? Neden alacakmışım? Dolu paran olurdu. Dolu paraya ihtiyacım yok ki benim. Annen otelcinin kucağına oturuyor para için diyor ama. Anneme yalan attım da ondan. Oturmadın mı? Ben Ayşe gibi küçük o değilim. Ayşe kim? Bizim otelin arkasındaki apartmanın kızı. Babası mağazacı. Otomobil satıyor. Niye oturuyor o? Para için. Babası zengin, paraya niye ihtiyacı var? Gülüverdi. Ahlakı bozulmasın diye babası para vermiyormuş. Koşarak uzaklaştı. Onu ne zaman görsem, kafamda kız kardeşlerimde de görmeye başladığım yarının aldatılmışlarından biri canlanırdı. Ama şimdi iş değişmişti. Bu eteği diz kapağının en az 5-6 karış üstündeki ufacık kız bende büyümüş, yücelmişti. O gün ikindiye, yani fabrika paydasına kadar kırlarda dolaştım. Paydos sırasında fabrika önüne gidip İlyas Usta'yı bekledim. Ağır, uslu, haylazlara ters ters bakarak çıkıyordu fabrikadan. Beni gördü, yanıma geldi. Kahveci Hamdi'nin kızlarından sordum. Seninkini tanımıyorlar. Haydi gidelim Hamdi'ye. Fabrikanın büyük demir kapısı önünden sağa sola ayrılıp kapı önlerinde hemen her zaman bir takım kadınlarla ufacık kızların bitmez tükenmez çamaşırlar yıkadığı, maltız yakmaya çalıştıkları, işçi evleri aralarında birbirini kesen dar yollara düştük. Hayli gittikten sonra tam karşıda yıkıldım yıkılacak ahşap bir evin altında çiçek saksılarındaki renk renk çiçeklere gömülü kahvesine geldik. Kahve, kırmızı kiremitleri paslanmış, öne kaykılı yapının altında bütün duvarları sanki aynadan yapılmış, loş bir yerdi ki gül, begonya, ful kokularının karması bir serinlik yanakları okşuyordu. Tavanda irili ufaklı kuş kafesleri asılıydı. Kafeslerin tellerinde mavi boncuklar, İsketeler, bülbüller şakıyorlardı durmadan. Selam, dedi İlyas Usta ortaya. Yaşlı, genç işçilerle, boyunları kravatlı memurlar, tavla iskambil oynuyorlardı. Ustanın selamını aldılar. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam İlyas. Hoş geldiniz. Kahve ocağının aynaları, bir takım kahve fincanları, çay, su bardaklarıyla renk renk çiçeklere gömülmüş loşluğu içinden kabarık sarı saçlı bir kadın seslendi. Oo, İlyazo, hoş geldin. Hoş bulduk Elmaz. Kakosi. Dobro elhamdülillah. Ya sen Kakosti? Ben de Dobro. Hiçbir şey anlamamıştım. İlyas Usta, kadının kahveci Hamdi'nin karısı olduğunu söyledi. Kakosi, Kakostiler de nasılsın, sen nasılsın demek istendiğini belirtti. Nerede Hamdi? Testiyi doldurmaya gitti. Gelir şimdi. Sordum. Ne testisi? Az sonra gelirse görürsün. Ne olursa olsun kahve hoşuma gitmişti. Bundan sonra burada oturmayı geçirdim. Bundan sonra burada oturalım. Ha? İlyas Usta karşılık vermedi. Evet, dedi. Ne var ne yok bakalım. Annemin akşamki hastalığından söz açtım. Dikkatle dinledi. Sanki mütehassıs doktordu da anlatılardan hastalığı ne olabileceğini kestirmek istiyordu. Demek sol kolundan göğsüne kadar gelmiş ağrı ha? Öyle söyledi. Doktora göstermediniz mi? Kolay kolay doktora görünmez. Niye? Doktor kim bilir ne hastalıklar bulur beni muayene edince diyor. Yani senin anlayacağın hastaneye falan yatmaktan korkuyor. Sebep? Düşünmemiş. Annemin hastaneyi yadırgadığına vermiştim. İlyas Usta, anlamadın mı sebebini? Sebep, annemin hastaneye yadırgaması. Belki de çocuklarından ayrılmaya dayanamıyor. Acı acı güldü. Hiçbiri değil. Bence asıl sebep, evin geçimi başta olmak üzere, kirlilerin yıkanması, ütülenmesi, tahtaların silinmesi, her şeyle o meşgul. Yatarsa bu işleri yapacak, en kötüsü evinizin tenceresini kaynatacak insan bulunmayacak evinizde. Birdenbire kavramıştım. Tamam dedim. Kızlar birer süs hayvanı. Ve kavgamızı öfkeyle anlattım. Sabahki öfke yeniden sarmıştı beni. Sanki karşımda kızlar vardı. Ocakçı, sarışın kadının pişirip önümüze koyduğu kahvelerimizi yudumluyorduk. Ben anlatıyordum öfkeli öfkeli. İlyas Usta dinliyordu. Haksız mıyım usta? Dedim sonunda. Beni görmüyorlar mı? Ağabeyleri ortada. Dünyalar kadar sevdiğim bir genç kadını kirli bir paçavra gibi çiğneyip geçmedim mi? Haksız mıyım Allah'ını seversen? Hemen karşılık vermedi. Piposunu çıkardı. Makine yağlarıyla kirlenmiş tulumunu cebinden. Uzun uzun temizledi. Tütün koydu, ateşledi. Sonra rahat dumanlar almaya başladı. Daha sonra da, hayır, dedi. Haklı değilsin. Şaşırdım. Değil miyim? Neden? Bir sefer senin tecrüben sana, kardeşlerinin tecrübesi de kardeşlerine. Ben sevdim. Sevdiğim halde ortalara düşmesini önleyemedim. Şu halde sizi de sevenler bulunsa bile ortaya düşmemenizi önleyemezler. Onun için sevmeyin, boyanmayın, eve kapanın, kapı pencerelerinizi dış aleme kapatın diyemezsin. Olmaz böyle şey. Gerçekten de benim davranışım bu demekti galiba. İyi ama ben, sen, biliyorum. kısmetleri çıkacağı güne kadar beklesinler diyorsun. Evet. Sen niye beklemedin? Üstelik hiç de hazırlıklı değildin. Yani bir meslek sahibi olmadığın gibi diploman da yoktu. Yoktu. Cebinde de paran. Doğru. Kızı, genel olarak bütün kızları kandırmak, baştan çıkarmak kolay. Hatta baştan çıkmayı, bir erkekle yatıp kalkmayı onlar erkekler kadar, erkeklerden de çok isterler. İsterler ama sonu piyango. Erkeğin iyisine düşerler mi? Düşmezler mi? Yani erkeğin karın doyuranına. Kadın erkekten, erkek de kadından bıksa bile erkek yine de geçimini sağlamalıdır. Bu kadın için ne kadar haysiyetsizce bir problem değil mi? Anlayamamıştım. Nasıl yani? Yani bir mesleği olmayan kadının erkek eline bakması. Doktor bayan, avukat kocasına muhtaç mıdır? Kocası onu artık sevmediğini söylediği anda, sırf ekmek için, boğazının tokluğu için onun yüzüne güler mi? Seviyorsa? Seviyorsa bile. Onu terk eden, onu aldatan bir erkeği sonsuza kadar sevemez. Halbuki Anadolu kadın, üzerine kuma getirse bile, erkeğinden kolay kolay ayrılmaz. Biz şimdi dönelim sana. Kız kardeşlerinle başka kızlar gibi boyanacak, süslenecek. Gözlerine kestirdikleri erkeklere hoş görünmeye, onlar tarafından beğenilmeye çalışacaklar. Bu hakkı ellerinden alamazsın. Almaya kalkarsan ya sonunda seni dinlemez, isyan ederler ya da korkularından gizli yaparlar bu işi. Ama yaparlar. Seninki anlattığına göre aynı yoldan geçmiş. Takılmış ardına. Sonu işte. Şimdi artık ara ki bulasın. Bulabilecek miyim acaba olsa? Diyelim ki buldun. Ne olacak? Ne mi olacak? Bir daha boktan numaralara paydos yahu. Şimdi aklım başıma geldi. Sımsıkı sarılacağım ona. İş bitecek mi? Nasıl? Bir meslek sahibi değilsin. Yine eskiden olduğunca eş, dost, ahbap evlerinde mi barınacaksın? Yoksa geçici hamal kadrosuna mı döneceksin? Dönsen bile yetecek mi kazanacağın para? Birden aklıma geldi. Ben hastayken tedavi eden bir doktor vardı. Evet. Babam onu okutmuş, doktor yapmış. Peki. Bana dediydi ki, anlattım uzun uzun. Anlattım. Hatta serseri dediğini bile. Hak verdi. Çok doğru söylemiş. Böyle doktorlar azdır. Demek bunun sosyal fikirleri bir hayli gelişmiş. Tıpkı bizim fabrika revirine bakan genç doktor gibi. Yani faydalanayım mı ondan? Hiç kaçırma fırsatı. Madem baban adam etmiş onu, o da seni adam edebilir. Anlattığına göre adam toplumcu. Toplumcu olması da genç bir yaprak derim. Birdenbire kahvenin loşluğuna sanki güneş vurup aydınlattı. Ya da 500 mumluk bir ampul yeniverdi. Adının Hamdi olduğunu, daha önce İlyas Usta'dan öğrendiğim kahve sahibi, pırıl pırıl bir boşnak türküsüyle kahveden içeri girmişti. Beyaz çerçeveli gözlüğü ardında sarhoş, İlyas Usta'ya bakarak coşmuş, anlamadığım bir dille çok şeyler duyuran, aydınlık, pırıl pırıl bir türküyü sürdürüyordu. İlyas Usta bakmıyordu ona. Gözü yanımızdaki pencereden dışarılardaydı. Dışarılarsa yıkıldım yıkılacak işçi evlerinin aralarında yalın ayaklı, donsuz, etekleri şakıldaklı çocukların koşuştukları birbirini kesen sokaklardan ibaretti. Türkü sürüp giderken ocaktan karısı geldi, duvardan armoniyi aldı, başladı. Kendimi yitirmiştim. Işıktan bir şelale boşanmıştı sanki kahvenin ortasına. Tavlacılar tavlalarını, iskambilciler kağıtlarını bırakmışlardı. Hele türkünün oynak, şıkır şıkır yosma yerine gelince kahve yalnız insanlarıyla değil, masaları, iskemleleri, duvarlardaki aynaları, kafeslerindeki bülbülleri, İsketeleri saksılarında çiçekleriyle el çırpmaya başladı. Yalnız İlyas Usta çırpmıyor, boyuna sokağa bakıyordu pencereden. 10 dakika mı, daha çok sürmüş. Kahveci Hamdi'nin önce alnında başlayan ter tomurcukları çoğalmış, yanaklarından oluk oluk akmaya başlamıştı. Armonik perde perde yavaşladı. Kahveci Hamdi yavaşladı. El çırpan insanlar, masa, iskemleler, kuşlar, çiçekler ve hepsini alkışlıyor başladı. Durdu. Hamdi boşalmıştı sanki. Terli, yorgun bir tulum halinde kendini bıraktı iskemlelerden birine. Karısı Armoni'yi duvara astı yeniden, ocağa geçti. Yaşa Hamdi! Var ol! Nur ol! Ellerin dert görmesin! Ama Hamdi hiçbirini aldırış etmiyordu. Kalın camlı gözlüğü ardında sıkıntılı iskemlesinden kalktı. Yanımıza geldi. Elleri arkasında zor duruyordu yerinde sarhoşluktan. Sen, dedi İlyas Usta'ya. Senden bir iltifat yok mu İlyasoviç? İlyas Usta ayağa kalktı. Bunca alkış, yaşa, var ol, nur ol yetmedi mi? Yakasına sarıldı İlyas Usta'nın. Yetmedi. İsterim senden de. Bileklerini tuttu. İçimden gelmiyor. Ne için be yahu? Sıkılıyorum. Ocağa karısına seslendi. Abi getir sıkıntı ilacını. İstemez, dedi İlyas Usta. Abi istemez olur mu? İç iki bardak kalmaz ne sıkıntı ne keder. İlyas Usta mırıldandı. Sonra yine geri dönüp gelecek olduktan sonra. Sonra iki bardak. Daha sonra yine ve yine be İlyasoviç. Bak bana. Bakanım yıllardır dünyaya sarhoş gözlerle. Vız gelir bana dünyanın hali. Hayvanlara da vız geliyor ama Hamdi. Kahveci Hamdi biraz da öfkeli. Ben hayvanım. İlyasoviç hayvan diye bağırdı. İlyas Usta bileğini kahveci Hamdi'nin elinden nefretle çekti ama beriki bırakmadı. Dur, gitme İlyas. Severim seni bilirsin. Bırak gideceğim. Ne için be yahu? Ahır kokusu başımı ağrıttı. Hem insanlıklarını inkar edenleri sevmem. 20. ayrımın sonu, sayfa 235.